أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 19. mektup Muzat Ahmedi Risalesinden 12. işaret 11. işaret alakadar olan 3 misal fakat gayet mühim misallerdir. 1. misal وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Bu bir ayettir. Bu ayetin nasıl kat'isiyle yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz Teala Hazretleri buyuruyor ki attığın zaman sen atmadın fakat Allah attı. İşte bu ayeti kerime Peygamberimizin mazhar olduğu bazı mucizeleri işaret etmektedir. İşte bu ayetin kesin haber vermesiyle 2. Ve ehli tahkik umum müfessirlerin tahkikiyle. Müfessirler de bu ayeti kerimenin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği mucizeyle alakadar olduğunu kesin olarak ifade etmişler. Ve umum ehli hadisin ihbarıyla. Bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mazhar olduğu olayları, konuşmalarını, hal ve hareketlerini, ifadelerini, her şeyini bize aktarılmasına hadis diyoruz. İşte bunu aktaranlara da muhaddis deniyor. Bunlar ehli hadis, hadis ehli. Bu muhaddislerin de sahabe efendilerimizden itibaren kesin olarak haber vermeleriyle anlaşılıyor ki, yani anlatılacak olayın 3 tane kesin delili var. 1- ayeti kerime. 2- bu ayeti kerimenin Peygamberimizin gösterdiği mucizelerle ilgili olduğunu ifade eden müfessirlerin beyanı. Bir de Peygamberimiz Aleyhisselam'a mazhar olduğu mucizeyi aktaran ehli hadisin açıklaması. Bu kadar kesin, kat'i ve şüphe götürmez bir bilgiye bütün müminlerin değil, gayrimüslimlerin bile inanması gerekir. Evet. Gazve-i Bedir'de, Bedir Savaşı'nda şu ayet haber veriyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir avuç toprak ile küçük taşları aldı. Küffar ordusunun yüzüne attı. Şahetil vucuh dedi. Şahetil vucuh yüzleri kararsın anlamına geliyor. Bir açıdan o mahvolsunlar, perişan olsunlar anlamında bir beddua. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tabiri caizse evini basmış olan Kureyşli müşriklere ve 300 kadar Müslümanın bulunduğu ve onların da telef olması durumunda yeryüzünde hiçbir Müslümanın kalmayacağı bir konum ve durumda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 1000 civarındaki o müşrik ordusuna karşı avuçlarına aldığı bir avuç taş ve çakıl ve topraktan meydana gelen o tabiri caizse bombayı Allah'ın izniyle düşmanların yüzüne atıyor. Aslında atılan bir avuç toprak, bir avuç çakıldır. Ancak şahetil vucuh kelimesi, yani onların yüzleri kararsın kelimesi bir kelam iken aslında bir kelam. Yüzleri kararsın tek, 1000 tane mi? Hayır, 1 tane. Onların her birinin kulağına gitmesi gibi ama söz bir iken ne kadar kulak varsa o kadar kulağa çoğaltıyor Rabbimiz. Artırıyor o kelimeyi. Bugün bir insan bir kelam söyler, bir kelime söyler ama dinleyenler 1000 tane ise, 10.000 tane ise, 100.000 tane ise, 100.000'i de o kelimeyi dinler, 100.000 kelime olur. Aynen bunun gibi, onların her birinin kulağına bu bir kelam gitmesi gibi, o bir avuç toprak dahi her bir kafirin gözüne gitti. Her biri kendi gözüyle meşgul olup hücumdayken birden kaçtılar. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mazhar olduğu bir mucizeyi anlatırken Allah'ın bir başka mucizesini örnek gösterir. Aslında ağzımızdan kelimelerin çıkması da mucize ve bu bir kelimenin ağzımızdan çıkarken tek olmasına rağmen Allah'ın yaratmasıyla binlerce kulağa çoğalması, binlerce kişinin dinlenmesi bir mucize. Ama sürekli yaratılan bir mucize olduğu için insan bunu artık adet, sanki ola gelen, alışla gelmiş, normalmiş gibi algılamaya başlıyor. Ama hakikatte bu da mucize. Bu da Allah'ın bir ayeti. Ama bunu sürekli gördüğümüz için bu mükemmelliği fark edemiyoruz. İşte üstad dediği zaman nasıl Allah insanın ağzından çıkan bir kelimeyi binlerce kulağa çoğaltarak mucize yaratıyorsa, elbette Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mübarek ellerine giren bir avuç çakıl ve topraktan meydana gelen bir bombayı da tabiri caizse o binlerce kafirin yüzüne ve her birinin yüzüne bir avuç toprak gidererek yaratır. Evet, bunun örnekleri zaten dünyada var. Ama bu bir mucize, çünkü normal olarak böyle bir şeyin, yani bir avuç toprağın bin tane veya 10.000 tane veya 3 tane 5 tane insanın gözüne, yüzüne hiç eksilmeden birer avuç gitmesi imkan dahilinde, sebepler noktasında yok. Ama Allah'ın kudret noktasından mümkündür. Olur, Allah dilerse bir peygamberine bunu mucize olarak yaratır. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın elinde bu mucize gerçekleşmiş. Ama örnekleri var. Evet. Hem Gazve-i Huneyn'de ikinci bir olay. Başta İmam Müslim olarak ehli hadis haber veriyorlar ki Gazve-i Huneyn'de Bedir gibi küffar şiddetle hücum ederken yine bir avuç toprak atıp şahetir vucuh diyerek her birinin kulağına bir şahetir vucuh kelimesi girdiği gibi biiznillah, Allah'ın izniyle, yaratmasıyla, kudretiyle her birinin yüzüne bir avuç toprak gitti, gözleriyle meşgul olup kaçtılar. Her iki durumda da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu mucizesiyle düşman ordusunun dağılmasına ve bozukluğuna uğramasına vesile olmuş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri kendisi ve ashabı elinden gelenleri yaptıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı ve ihsanıdır. Bunlar aslında hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine bir delil. Çünkü yanında bulunan Müslümanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a iman ediyorlarsa da onlar imanlarının inkişafına, artmasına, kuvvetlenmesine vesile oluyor. Eğer işlerinde imanları zayıf olanlar varsa imanları onların tahkiki ve kuvvetli oluyor. Aynı zamanda karşı tarafta bulunan, özellikle Bedir'de ve Huneyn'de karşı tarafta bulunan gayrimüslimlere, İslamiyet'e inanmayanlara ve Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını ortadan kaldırmak için teşebbüse geçenlere Peygamberimizin peygamberliğini göstermek anlamında bir delil, bir mucize oluyor. Diğer taraftan da Peygamberimize ve ashabına Allah'ın özel bir ikram ve ihsanı. Bu durumda müminler, Müslümanlar gerek devlet planında, gerek cemaat, tarikat, sivil toplum planında, gerekse değişik ailevi olur, ticari olur, fark etmez. Siyasi, ekonomik veya ferdi, özel olaylarda olabilir. Müslüman ve Müslümanlar, gruplar, şirketler, devletler, İslam devletleri kendi üzerlerine düşenleri yaptıkları takdirde Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak öyle kerametvari, öyle harika işlere mazhar kılacaktır ki belki de binlerce, belki de onlarca devletin yapmaya muktedir olmadığı işleri Allah-u Teala ihsan ve ikram edecektir, ama bir şartla. Müslüman, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an ayetlerinde emir buyurduğu emirlerini dinleyecek, yasaklarından sakınacak. Yine Cenab-ı Hakk'ın kainatta koyduğu kevni ayetlere, kurallara, kanunlara da dört dörtlük helal ve meşru dairede riayet edecek. O zaman hem Kur'an'ı ayetleri hem kainattaki kevni ayetleri yerine getiren Müslümanlar Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak harika işlere mazhar kılacak. Belki de onlarca, yüzlerce yılda milyonlarca insanların yapamayacağı işleri kısa zamanda muvaffak kılacaktır. Evet. İşte Bedir'de ve Huneyn'deki harika olan şu hadise, esbab-ı adi ve kudret-i beşer dahilinde olmadığından, yani Cenab-ı Hakk'ın koyduğu, kainata koyduğu kurallara, sebeplere uymayan bir şey bu. Ağzımızdan çıkanı Rabbim yüzlerce insanın kulağına işittiriyor ama bunu sebepler noktasından yaratıyor ve görüyoruz. Bu da mucize olmasına rağmen sebepler içerisinde olan. Bir insanın yaratılması da bir mucize. Anne rahminde bir damla suyun kemik olması mucize değil mi? Ama bunun bu artık normal olarak meşru helal yollardan evlenen bir çiftin böyle bir yavrusu dünyaya geliyor. Veya toprağa attığımız bir çekirdeğin ağaç olması da bir mucize değil mi? Bakın şöyle, hurma çekirdeği, toprak ve ondan ağacın çıkması hakikaten mucize. Her halde mucize. Ama sebepler noktasından Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallara uygun olarak yaratıldığından bunlar sebepler içerisinde olan şeylerdir. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek eline aldığı o bir avuç toprak ve çakılın yüzlerce insanın, binlerce insanın gözüne gidip hepsinin yüzüne bir avuç tam olarak gitmesi sebepler üstü ve insanın yapabileceği şeyler cinsinden olmadığından Kur'an-ı Muzilbeyan işte bundan dolayı Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ attığında sen atmadın وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى ancak Allah attı ferman eder. Yani o hadise, o olay kudreti beşer haricindedir. İnsanların yapabileceği cinsten Allah'ın insanlara yapma imkanı verdiği şeylerden değildir. Kuvve-i beşeriyle değil, belki aksine fevkalade bir surette kudreti ilahi ile olmuştur. Yani sebepler üstü, beşere verilen imkanlar üstü Cenab-ı Hakk'ın özel ikram ve ihsanıyla mucize olarak ihsan edilmiştir. Bunu ifade etmek üzere Rabbimiz sen attığın zaman sen atmadın, Allah attı buyurmuş. Evet, ne kadar güzel. Cenab-ı Hak bu güzel hakikatleri kavramayı ve bunlara uygun hayatımızı tanzim etmeyi nasip etsin. Benim görevim, benim vazifem Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallara uymak. Kurallar üstü, sebepler üstü, özel ikram ve ihsanlara mazhar eder, etmez. O onun bileceği bir şey. Hikmeti uygun görür, lütfeder. Hikmeti uygun görmez, vermez. Biz ona karışmayız. Biz her halükarda yaptığımız işin mükafatını, sevabını alırız. İkinci misal, başta Bukhari, Müslim, Kütüb-i Sahih haber veriyorlar ki, Gazve-i Hayber'de bir Yahudi kadını bir keçiyi bir yan yapıp pişirmiş, gayet müessir bir zehir ile zehirlemiş. Subhanallah. Yani peygamberlerin hayatlarını ortadan kaldırmak üzere teşebbüs eden milletler var tarihte. Bunların biri de Yahudiler. Hazreti Zekeriya aleyhisselamı, Hazreti Yahya aleyhisselamı ne yazık ki şehit etmişler. Peygamber şehit etme gafletine ve karanlığına düşmüşler. Cerciş aleyhisselam şehit edilen peygamberlerden. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama da kendi döneminde bu olayda olduğu gibi başka olaylarda da onu öldürmek, hayatını ortadan kaldırmak üzere farklı teşebbüsler olmuş. Mesela Hazreti Ömer Efendimizin gönderilmesi henüz Hazreti Ömer olmadan Ömer bin Hattab iken Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hayatını kaldırmak üzere gönderilmesi de bu teşebbüslerden birisi. Peygamberimiz aleyhisselam Allah'ın izniyle Hayber'in fethine muvaffak olmuş, mazhar olmuş. Yahudiler Peygamber Efendimiz'i normal yollarla etkisiz hale getirmenin mümkün olmadığını anlayınca ona bir tuzak kurmak ve onu zehirleyerek ortadan kaldırmak üzere harekete geçerler. Ve Zeynep isimli bir Yahudi kadını da bu işte kullanırlar. Ve ona yol göstererek bir keçi pişirmesini ve keçinin zehirlenmesini, özellikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın keçinin kolunu ve kürek kemiğini sevdiğini de öğrenerek oralara daha çok zehir serpmekle o bir yan yapılmış keçi zehirlenir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gelir der ki, ya Muhammed bu benim sana hediyemdir der, önlerine koyar. Tabii Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve kurmayları diyebileceğimiz Ebubekir Sıddık, Ömer Faruk gibi o önde gelen, ileri gelen sahabelerin bulunduğu bir yerde bu zehirli keçi konulmuş. Böylece Peygamberimiz başta olmak üzere en yakınlarına, kurmaylarına birden darbe vurmak gibi bir teşebbüs söz konusu. Allah muhafaza bu tarih boyunca devam etmiş. Belki hala devam ediyor. Bunlara karşı maddi manevi tedbirler almak lazım. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama göndermiş. Sahabeler yemeye başladılar. Birden ferman etti. İrfa'u eydiyekum, ellerinizi çekiniz. İnneha ahbaratni enneha mesmume. Yani pişirilen keçi bana der ki ben zehirliyim diye haber veriyor. Subhanallah. Peygamber Efendimizin ağzına bir lokma aldığı, çiğnediği, ama henüz yutmadığı rivayetleri var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü üzerine fakat herkes elini çekti. Fakat o şiddetli zehrin tesirinden Bişr İbnül Bera aldığı bir tek lokmadan vefat etti. Burada öncelikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu haberin doğruluğunun birinci delili Bişr İbnül Bera radıyallahu anh Efendimiz'dir. Hazreti Bişr o bir tek lokma üzerine çok fazla geçmeden birden vefat eder. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o Zeynep ismindeki kadını çağırdı. Ferman etti. Neden böyle yaptın? Sorgulama yani. Bir suç işlenmiş. Suçu işleyen kim? Kadın getirdi ama belki kadın zehirlemedi. Kadın demiş ki o menhuse, o uğursuz, o ahlaksız, o kötü kadın dedi ki eğer peygamber isen sana zarar vermeyecek. Bakın savunma tamamen hileli bir savunma. Yani ben seni kötü bir insansan insanlar senden kurtulsun diye yaptım. Yok iyi bir insansan zaten sana Allah zarar vermeyecek. Bakın savunma metoduna. O kötülüğünü, o uğursuzluğunu, o ahlaksızlığını öyle bir ifadeyle gizliyor ki. Eğer peygamber isen sana zarar vermeyecek. Eğer padişah isen, yani insanlara peygamber süsü verilmiş bir kral, bir padişah, bir lider isen, peygamber olmadığın halde, insanları senden kurtarmak için yaptım demiş. Savunması böyle. Kabul ediyor suçunu ama kendini kurtaracak yönde bir savunma. Farklı bir hileli. Bazı rivayette onu öldürtmemiş, bazı tarihte öldürtmüş. Ehli tahkik demiş ki, aslında bunun özü şu, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine yapılan bu suikasti, bu zehirleme ve hayatını ortadan kaldırma yolunu aslında böyle bir teşebbüste öldürülebilir bu. Ama bunu kendi adına yapılan bu teşebbüsü şahsı adına affediyor. Fakat Bişr'in veresesine verilmiş, onlar öldürmüşler. Ama burada bir de o zehrin tesiriyle ölmüş bir sahabe efendimiz var. Şu halde bu öldürülen sahabenin yerine bu cezanın çekilmesi konusunda peygamberimizin affetme yetkisi yok. Şahsına ait olan kusurları, suçları affediyor ama diğer insanlara ait olan kusurlar ve suçlar onları ilgilendirir. Dolayısıyla Hazreti Bişr'in veresesi kısas edilmesini istediği için kadın o ölen şahsın sahabe efendimizin adına kısas edilerek öldürülmüş. Şu vakayı acibedeki veçi icazı gösterecek 2-3 noktayı dinle. Birincisi, bir rivayette var ki o keçinin kavli haber verdiği vakit bazı sahabeler de işittiler. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buradaki olayın mucize olmasının biz nasıl anlayacağız? Peygamberimiz haber verdi. Evet, Bişr vefat etti. Demek ki Bişr'in vefat etmesi etin zehirli olmasının delilidir. İki, kadın gelip haber veriyor, gerçekten kabul ediyor. Bu da ikinci. Üçüncüsü, bazı rivayetlerde Peygamber Efendimizin işittiği bu sesin diğer sahabeler tarafından da işitildiği, yani ben zehirliyim ifadesini orada bulunan sahabelerin de işittiği şeklinde rivayetler var. Bir ayrıca ikincisi, hem bir rivayette vardır ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam haber verdikten sonra dedi, Bismillah deyiniz, ondan sonra yiyiniz. Zehir daha tesir etmeyecektir. Şu rivayeti Çendan İbni Hacer Askalani kabul etmemiş fakat başkaları kabul etmişler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu olayıyla ilgili vefat etmeden önce çok ağır bir sıtma, ateş hastalığına yakalandığı, yatağında rahat duramadığı, sağa sola döndüğü, büyük ızdırapları çektiği halinin anlaşıldığı zaman Peygamberimiz buyurmuş ki o Zeynep isimli Yahudi kadının Hayber'de yaptığı zehirin tesirini hissediyorum demiş. Bu acaba Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzına aldığı o lokmanın, çünkü hazım ağızda başlıyor. Ağızda aldığımız o gıdalar bizim kan vasıtasıyla, damarlar vasıtasıyla vücudumuza intikal ediyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz o ağzına aldığı lokmanın tesiriyle zehirlenmiş olabilir. Ya da Bismillah deyiniz, yiyiniz dedikten sonra tekrar yedikleri için olmuş olabilir. Fakat 3-4 yıl boyunca bu zehirin tesirini Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e vermemiş ve hayatta devam ettirmiş. Böylece vallahu ya'simuke minennas. Allah seni insanlardan koruyacaktır ayet-i kerimesi gerçekleşmiş. O şiddetli zehrin tesiri Peygamber Efendimiz'e tesir etmemiş. Ama Rabbimiz hakimdir, hikmeti sonsuz. Rahimdir, merhameti de sonsuzdur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvveti, peygamberlik makamı zaten en yüksek makam. Bir de buna velayet, ubudiyet, takva, ihlas, samimiyet makamlarını ekleyin. Bu da zirvede, bu da sonsuz. Bir de buna Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala şehitlik mertebesini de lütfetmek istiyor. İşte vefatı hengamında zaten Cenab-ı Hak onu lütfuyla huzuruna alacak ama vefatına sebep olarak 3-4 yıl önce o Zeneb isimli kadının verdiği zehirli keçinin zehirini sebep kılıyor Rabbimiz ve o vesileyi ölümüne sebep kıldığı için de şehitlik mertebesiyle Peygamber Efendimiz'i taltif buyuruyor. Evet. Hatta bir rivayette Ebu Bekir Efendimiz'in de bir açıdan o zaman yediği zehirli etin tesiriyle vefat ettiği, tabii o da 5-6 yıl sonra gerçekleşiyor. O olaydan 5-6 yıl sonra. Böylece o yüksek makamlarına Cenab-ı Hak o manevi şehitlik mertebesinde lütfederek makamlarına bir makam, lütuflarına bir lütuf, ihsanlarına bir ihsan daha katmış oluyor. Evet. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu açıdan da şehitlik mertebesiyle taltif buyuruluyor. Üçüncüsü, hem dessas Yahudiler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ve mukarrabini sahabeye birden darbe vurmak istedikleri halde birden gayıptan haber verilmiş gibi hadisenin inkişafı ve desisellerin hakim kalmaz. Hem olay iyice ortaya çıkıyor. Herkes tarafından anlaşılıyor ki Yahudiler Peygamberimiz tuzak kurmuş. Peygamberimiz Aleyhisselam da bu tuzağı Allah'ın izniyle bertaraf etti. Hatta tuzağın gerçek olduğunu anlaşılması için birçok olaylar ortaya çıkmış. Bir sahabe o zehirden vefat etmiş. Dolayısıyla böyle onların bu olayın hem ortaya çıkması hem o desisellerinin sonuçsuz kalması, boşa çıkması ve o ihbarın ifade ettiği vaka doğru çıkması ve hiçbir vakit sahabeler nazarında mütehalif bir haberi görülmeyen Zat-ı Ahmediyen Aleyhisselam şu keçinin kavli kolu bana söylüyor demesi, herkesin kulağıyla o keçiden o sözü işitmesi kadar kanaati katiyeleri olmuş. Yani Peygamberimizin bu mazhar olduğu mucize öyle net, öyle kesin, öyle şüphe götürmez şekilde ortaya çıkmış ki sanki o keçiden böyle bir söz çıkmasa da bütün orada bulunanlar o sözü duymuş gibi değerlendirilebilir. Evet. Üçüncü misal. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yedi beyza ve asa mucizesine nazir olarak üç hadisede bir mucize-i Ahmediye. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizelerden bir tanesi mübarek ellerinin ışık gibi, ampul gibi, lamba gibi aydınlanması, bembeyaz olması. Normalde insanın eli bir hastalıktan dolayı ağarabilir veya hayır. Böyle bir hastalıktan, böyle bir rahatsızlıktan dolayı değil, manen nur ve nurani bir hale gelmesi ve karanlıkta ışık vermesi, bembeyaz olması. Bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göstereceği mucizelerine benzeyen Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasının yılana veya değişik şekillerde mucizelere mazhar olması. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam'ın elinin ampul, ışık gibi, projektör gibi aydınlanması mübarek ellerinin ve ellerindeki asanın bir ejderhaya, bir yılana dönmesi mucizelerine mukabil Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ona benzer mucizeleri var. İşte onlara benzeyen mucizelerinden üç tanesini inşallah beraber okuyup istifade etmeye çalışalım. Birincisi, Hazreti İmam Ahmed İbni Hanbel, Ebi Said el-Hudri'den tahriç ve tahsis eder ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Katade İbni Numan'a Hazreti Katade'ye meşhur bir olay bu. Karanlıklı yağmur bir yağmurlu bir gecede bir değnek verir ve ferman eder ki Hazreti Katade akşam çok yağmurlu, hakikaten karanlıklı, çamurlu bir gece yatsı namazına gelmiş. Normal şartlarda o vakitte namaza gelmemeye, sünnet de olsa yani böyle bir olaya iştirak etmemeye bir mazeret var, bir özür var. Çok şiddetli bir yağmur var, şimşekli, karanlıklı ve çamurlu bir ortam. Hazreti Katade'yi Peygamberimiz görünce, hayırdır ya Katade, ne yapıyorsun diye sorar. Hazreti Katade, ya Resulallah, bugün camide, mescitte az olacaklarını düşünerek, hani cemaatin bu zor şartlardan dolayı, yatsı namazına geldim. Hani bu zor şartlarda, yine de camideki cemaat az olmasın ve o cemaat sevabından kazanayım ve o cemaatin çoğalmasına vesile olayım anlamında bir düşünceyle ifade edince, Peygamberimiz demiş, namazdan sonra bekle, seninle bir işim var demiş. Ve namazdan sonra bir değnek verir eline ve ferman eder. Sana lamba gibi onar arşın her tarafta ışık verecek. Evine gittiğin zaman bir siyah şahıs gölge göreceksin. O şeytandır, onu hanenden çıkar, tard et. Gölge şeklinde bir şahıs göreceksin diyor. O bil ki şeytandır, onu evinden kov. Defet gitsin. Hazreti Katade alır, değneği alır, gider. Yedi beyza gibi ışık verir. Önünde her tarafı gösteren bir ışık haline gelir. Bir ampul, bir projektör gibi. Evine gider, o siyah şahsı görür ve onu evinden tard eder. Kovar, defeder, gider. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın elinin ampul ışık gibi aydınlanmasına mukabil Peygamberimiz Aleyhisselam da bir sahabesine verdiği bir değnek böyle bir şey olur. Aslında bu istikbalde böyle değnek gibi ellerinde tuttuğun şeylerle önleriniz aydınlatacak bazı harikalara Allah'ın mazhar kılınacağına da bir işaret. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir mucize, Hazreti Katade'ye Allah'ın özel bir ikram ve ihsanı. İstikbalde böyle ellerinde tuttuğu şeylerle insanların önünü aydınlatacak değnek gibi şeylerin olacağına, elimizde bugün icat edilen ampullerin varlığına da Peygamberimizin haber vermesi anlamında bir ihbar-ı gayb nevinden bir mucize olarak bakılabilir aynı zamanda. İkincisi, bir menbay garayip olan Gazve-i Kübra-i Bedir'de. Hakikaten birçok mucizelerin meydana geldi, gerçekleştiği Hayber kazasında Ukkaşe İbnül Muhassın el-Esedi, Hazreti Ukkaşe meşhur bir rivayet bu. Müşriklerle dövüşürken kılıncı kırıldı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona kılınca mukabil kalınca bir değnek verdi. Dedi, bununla harbet. Yani elde kılınç yok ama kılınç lazım. Eldeki kılınç da kırıldı, savaş ortamı. Peygamberimiz yerden kalınca bir değnek alıyor ve al diyor, bununla savaş. Hazreti Katade eline alıyor. Birden değnek biiznillah uzun beyaz bir kılınç oldu. Onunla harp etti. Hayatı miktarınca ta Yemame Harbi'nde şehit oluncaya kadar boynunda taşıdı. Şu hadise kat'idir. Çünkü Ukkaşe, Hazreti Ukkaşe bütün hayatında onunla iftihar etmiş. Ve o kılınç el-avun yani yardım, destek, kuvvet namıyla meşhur olmuş. İşte Hazreti Ukkaşe'nin iftiharı ve kılıncın avun namıyla kılıçların fevkinde iştiharı şu hadisenin iki hüccetidir. Peygamber Aleyhisselam'ın verdiği bir değnek sahabenin elinde kılınç oluyor. Bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri oluyor. Ama sahabelerin elinde gerçekleşmesi açısından bakılırsa onlar için de birer keramet, birer ikram ilahi, birer ihsan ilahi olarak harikalar içerisinde değerlendirilebilir. Üçüncü örneği de okuyalım. Ve sonra bunların Hazreti Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği yedi beyza ve asa mucizeleri ilgili bir mukayesesini yapalım inşallah. İbn Abdilber gibi bir allame-i asır ve ehli tahkikin büyüklerinden nakıl ve tas ediyorlar ki Gazve-i Uhud'da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın halazadesi olan Abdullah İbni Cahş harp ederken kılıncı kırıldı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona bir değnek verdi. O değnek onun elinde bir kılınç oldu. Onun ile harp etti. O eseri mucize olan kılıç baki kaldı. Yani kılıç sadece savaş esnasında, ihtiyaç durumundayken kılıç olarak devam etmiyor. Normalde aslı bir değnektir. Onun kılınç olması, mucize olarak kılınç olması savaştan sonra da devam ediyor. Az önceki o mucizede olduğu gibi. Evet. Meşhur İbn-i Seyyid-i Naz siyerinde haber veriyor ki bir zaman sonra Abdullah o kılıncı Bugay Turki namında bir adama 200 liraya sattı. Hazreti Abdullah İbn-i Cahş radıyallahu anh bu savaşta şehit oldu. Yani bu kılınç elinde o değnek kılınç olan o zat-ı mübarek, o sahabe efendimiz o savaşta şehit oldu. Demek ki bu kılıç kendi hayatından sonra da şehit olduktan sonra da kılınç olarak varlığını devam ettirdi. Belli ki torunlarından muhtemelen Abdullah isminde bir zat bunu Buğay-ı Turki namında öyle bilinen tarihte öyle bilinen bir zata 200 liraya sattı. Bu rivayetlerde geçiyor. Dolayısıyla her zaman her yerde işte bu Hazreti Abdullah İbni Cahşa Peygamberimiz Aleyhisselam'ın verdiği o değneğin kılınç olmuş halidir diye konuşulmuş, meşhur olmuş ve herkes tarafından bilinen bir olay. İşte bu iki kılınç yani gerek Hazreti Ukkaşe'nin elinde kılınç olan değnek, gerekse Hazreti Abdullah'ın elinde kılınç olan değnek, iki mucize. Aynı zamanda Hazreti Katade'nin elinde ampul olan değnek, o da öyle. Çünkü birisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiği değneğin ampul olması, bir lamba gibi ışık vermesi, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın elinin aydınlanmasına bir benziyor. Ve Peygamberimizin elin aldığı değneğin sahabeler arasında ellerinde kılınç olması da Hazreti Musa Aleyhisselam'ın elindeki asanın yere atılınca tabiri caizse ejderha olmasına benziyor. Ama bir fark var. Evet bu iki kılınç Asa-i Musa gibi birer mucizedir. Evet fakat Asa-i Musa vefatı Musa'dan sonra veç-i icazı kalmadı. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam'a verilen asa mucizesi Hazreti Musa ile ilgili ve Hazreti Musa Aleyhisselam'a has, özel. Onun ümmetinde kendisinden sonra o özellik devam etmemiş. Fakat şunlar baki kaldılar. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği değneklerin sahabelerin ellerinde mucize olarak kılınç olması Peygamber Aleyhisselam'ın bu mucizesinin Peygamber Efendimiz'in zamanına veya o sahabelerin zamanına münhasır kalmamış, onlardan sonra da kılınç olarak devam etmiş. Cenab-ı Hak, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği, ihsan ettiği bu mucizelerin gerçek mahiyetini anlamayı, o mucizelerden ders çıkarmayı nasip eylesin. Bu mucizeler onların maddi hayatlarına nasıl böyle güzellikler kattıysa, Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla bize ihsan ettiği, Allah'ın ihsan ettiği o ayetler ya da Peygamberimiz Aleyhisselam vasıtasıyla bize ihsan ettiği o ibadetler, o takvalar, o ihlaslarla da biz inşallah hayatımızı tanzim ve tertip edersek o bizim hem dünyamızı hem de ahiretimizin kurtulmasına inşallah vesile olacaktır. Bu vesileyle Cenab-ı Hak cümlemizi istikametten ayırmasın duasıyla ve ahiru davahum. En elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.